neyse adımız gibi olduğu için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de programı sizler için Didem Öztaş, Başı Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle 15.55'e dek birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, bizlerle iletişime geçmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp pusuluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp pusuluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum, ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayır, musluğa su içer gibi.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuz Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Sayın Ezgi Koman bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün çocuklardan konuşacağız biraz. Çocuklar toplumumuzun çok büyük bir bölümünü oluşturuyorlar. Ancak ne yazık ki yoksulluk, fiziksel, ekonomik, cinsel ya da duygusal istismara maruz kalıyorlar. Sokakta yaşayan, çalışmak zorunda olan çocuklar vesaire vesaire. Şimdi tüm bunların eşit, özgür ve onurlu birer birey olabilmeleri için çalışan bir derneksiniz, hı hı. Gündem Çocuk Derneği. Birazcık derneği dinleyicilerimize tanıtarak başlayalım isterseniz. Buyurun lütfen.
Tabii ki. Gündem Çocuk Derneği merkezi Ankara'da olan bir dernek. 11. yılımız, 11 yıldır çocuklar için daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanarak tam da az önce de söylediğiniz gibi eşit, onurlu, barış içerisinde mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışan bir derneğiz. Nasıl kurduk derneği? Zaten bir şekilde çocuklarla ilgili çalışan çeşitli mesleklerden, işte hukukçular, çocuk gelişimciler, sosyal hizmet uzmanları, mimarlar, yayıncılar bizi bir araya getiren şey çocuk haklarına, çocukluk durumuna bakıştaki ortaklıktı. Ve hakikaten çocuklar için daha bir dünyanın mümkün olduğuna inanarak ve bu yolda çaba göstermek için bir araya geldik.
Neler yaptığınız 11 yıldır?
Çalışıyoruz.
Evet.
Belki şey söylemek gerekiyor. Bizim yaptığımız her şey alandaki, hani biraz onlardan söz ederim ama asıl biz şöyle bir şeyle yola çıktık. Türkiye'nin çok sağlam bir çocuk politikasına ihtiyacı var. Ama bu çocuk politikasının işte bütün siyasetler üstü, partiler üstü, hakikaten çocuğu temele alan, onu odaklayan, çocuk hakları sözleşmesinin insan haklarına dayalı bir çocuk politikasına ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaçtan yola çıkarak aslında yolumuza devam ediyoruz ve yaptığımız, karşılaştığımız her durumda bize bu ihtiyacı bir kere daha gösteriyor. Bu nedenle de ilk yaptığımız çalışmalardan bir tanesi bir çocuk politikası önerisiydi. 2007 yılında bir öneri sunduk. Şimdi bu
neler vardı öneride?
4 alanda odaklanmıştı. Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve adalet alanlarındaydı. O günden bugüne bütün bu alanlarda izlemeye devam ediyoruz. Bizim o önerdiğimiz durumlara ilişkin ne tür değişiklikler var? İşte yasal olarak, mevzuatta, uygulamada ya da diğer herhangi bir işte yargıda bütün bunlara bakıyoruz ve politik önermeye devam ediyoruz. Ama onun dışında hali hazırdaki çocuklarla ilgili tüm uygulamaları izlemeye, bakmaya çalışıyoruz. Çocuk hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışıyoruz. Kimse bu ihlali yapan, üçüncü kişiler, devletin görevlileri hiç fark etmez. Bunları bir şekilde görünür kılmaya çalışıyoruz. İzleme ve raporlama yapıyoruz. Yani amacımız aslında hep bir büyük resmi göstermek oluyor. Büyük resmi gösterip oradan da bakın durum budur, bunun da kök sebepleri şunlardır, haydi nasıl çözelim diye kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz.
Evet. Peki hiç çözüme ulaştırdığınız ya da çözüme yaklaştığınız oldu mu raporların sonucunda?
Ya böylesi bir etki çok açıkça hani 10 yıl aslında çok uzun bir süre değil ne yazık ki. Yani aslında çok uzun bir süre. 10 yıl içerisinde pek çok şey oluyor. Fakat belki şeyden söz edebilirim. Bizim de bir şekilde yaşanan bir hak ihlaliyle birlikte öğrendiğimiz, hatırlayacaksınız Efe. 6 yaşındaydı okulda, anaokulunda üzerine lavabo düşerek yaşamını kaybetmişti. Evet. Biz Efe ile öğrendik ki ne yazık ki Türkiye'de Efe gibi okullarda fiziksel güvenlik sağlanmadığı için o kadar çok çocuk yaşamını kaybediyor ki. Yani bizim raporlarımıza göre en az yılda 20 çocuk bu şekilde yaşamını kaybediyor. Evet, üzerine lavabo düşüyor, demir kapı düşüyor, bayrak direğine sıkışıyor. Ve biz hakikaten Efe ve ailesinin, Efe'nin kaybından sonra ailesinin çabasıyla öğrendik. O günden sonra da bu konuda izleme yapmaya çalıştık. Dediniz ya olumlu bir gelişme. Evet, bizim için çok olumlu. Henüz sonuçları daha devam edecek ama Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu konuda bir protokol yaptık. Okullarda fiziksel güvenliğin sağlanmasına ilişkin bizim bir önerimiz var. İşte bir checklist oluşturduk. Diğer ülkelerden de örnekler alarak ve o checklistin Türkiye uyarlanması ile ilgili bir hem yayın yaptık hem de Onun uygulamalarını gerçekleştirdik. İçerisinde iş güvenliği uzmanları, mimarlar, işte halk sağlıkçılar, teknik insanlar vardı. Onlarla birlikte şimdi checklistimiz, yani kitabımız hazır. Onun şimdi yaygınlaşması için hatta bu konuda böyle bir kampanya da başlattık. Destek olmak isteyenler olursa gündemçocuk.org sitesinden bize destek olabilirler. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda protokolümüz devam ediyor. Bu önemli bir şey. Hani evet. Bir sorunu gördüğünü kıldık ve tabii ki muhatap olan devletle birlikte de çözüm üretiyoruz.
Evet. Bu kampanya neden birazcık söz edelim isterseniz? Nasıl bir kampanya? Ne zaman başladı? Ne kadar devam edecek? Ne tür yardımlarda bulunabilirler bizi dinleyen yurt içinden ve yurt dışından dinleyicilerimiz?
Bu kampanya öncelikli olarak okullardaki bu fiziksel güvenlikle ilgili o checklist'in uyarlanmasıyla ilgiliydi. Pilot okullarda yapılacak olan çalışmayla ilgili. O çalışmanın bir kısmı tamamlandı ama hala yapılması gerekenler var. İşte kitabın yayınlanması, uygulanması, ulaşımla ilgili. Dolayısıyla maddi desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda da bir işte bağış toplama kampanyası izniyle öyle bir şeye başladık. Hem mesaj atabiliyorlar
mail adresinize. Evet.
Aynı zamanda da cep telefonlarından da mesajla ulaşılabiliyor. gündemçocuk.org'a
girerlerse evet, her şekilde. Türlü bilgiyi orada görebilecekler herhalde. Peki sivil toplum örgütleriyle yürüttüğünüz ortak çalışmalar var mı?
Tabii ki. Ya biz hep bir şey söyledik ilk kurulduğumuz günden beri. Hakikaten tek başımıza hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz. Hep birlikte dayanışmayla bunu yapmak zorundayız diyerek bu dayanışma ilkesiyle pek çok ağın, pek çok network'ün içerisindeyiz. Bu ağlar zaman zaman sadece çocukla ilgili kurulmuş ağlar. Örneğin çocuğa yönelik şiddet gibi işte içerisinde diğer sivil toplum örgütlerinin, çocuk örgütlerinin olduğu ağlar. Ama onun dışında çocukla doğrudan ilgili olmayan ama çocuğu çok etkileyen işte bütçenin izlenmesi ya da barış gibi diğer konularda da ki ağlarda da yer alıyoruz ki oralarda çocuk meselesi gündeme gelsin, çocuk meselesinde de bakılabilsin diye. Pek çok ağın içerisindeyiz. Dediğim gibi çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ağı var. Çocuğa yönelik ticari cinsel sömürünün önlenmesiyle ilgili bir ağın içerisindeyiz. Çocuk cezaevleri kapatılsın, barış, çocuklar için barış girişimi gibi pek çok ağın içerisindeyiz.
Evet, şu anda pek çok da Suriyeli çocuk var ülkemizde. Tabii savaştan gelen çocuklar birazcık da o savaşın da etkisinden kurtulmak üzere yaptığınız çalışmalar var mı? Çünkü savaşın özellikle çocuklar üzerindeki o olumsuz etkisini gerçekten biliyoruz. Bütün bir ömür boyu travma yaratacağını. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı bu yeni projede?
Yani belki gerçekten önce savaştan keşke söz etmek zorunda kalmasak ama dünyanın pek çok yerinde savaşlar devam ediyor. Ama bizim işte 2011'den beri çok özel bir durumla karşı karşıyayız ki işte sınırımızın hemen ötesinde bir savaş var ve o savaştan kaçmak zorunda kalan, hayatını kurtarmak zorunda olan pek çok insan Türkiye'de. Bu çok iyi bir şey. Yani bir şekilde Türkiye'nin bunu yapması gerekiyordu. Ve şu anda Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon civarında Suriyeli çocuk var. 3 milyon nüfusu yarısı neredeyse çocuk. Ya çok zor hani savaştan kaçıp da başka bir ülkeye yerleşmek, bütün bağlarınızı kopartıp belki ebeveynlerinizi bırakıp çünkü çok fazla refakatsiz çocuk da var. Tek başına gelmek zorunda kalan çocuklar da var. Yaşamak çok zor. Hiç bilmediğiniz bir yerde hiç konuşmasını bilmediğiniz bir dilde yaşamaya devam etmek hakikaten çok zor. Dolayısıyla Suriyeli çocuklar burada çok da şey değiller, iyi durumda değiller. Bir kısmı kamplardalar. Ne yazık ki kamplarla ilgili çok fazla bilgimiz olamıyor. Çünkü sivil toplum örgütleri oralara giremiyor. Ama kampların dışında kalan Suriyeli nüfusla ilgili evet biz de izleme yapmaya çalışıyoruz. Ama durum çok iç açıcı değil. Bu çocukların eğitim hakkıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Çok az bir kısmı, işte UNICEF'in raporlarında da var bu, çok az bir kısmı eğitime erişebiliyor. Eğitime erişenler ne yazık ki başka sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Erişemeyenler ise yaşam mücadelesini ayakta kalmak zorundalar. O yüzden de çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama çalıştıkları yerler ne yazık ki çok kötü. Çocukların işte bütün gelişimsel özelliklerini engelleyen, hatta yaşam hakkı raporumuzda belirttiğimiz gibi iş cinayetlerine maruz kalanlar var. Nefret cinayetlerine maruz kalıyorlar. Gittikçe yükselen bir nefret meselesi var. Ona, o şiddete maruz kalıyorlar. Ne yazık ki kız çocukları özellikle zorla evlendirilme, satılma gibi durumlarla karşı karşıyalar. Dolayısıyla çok iyi durumda değiller. İşte biz hep sözünü ettiğim o çocuk politikası sadece Türkiye'li çocuklara değil, aslında Türkiye'nin sınırları içerisindeki çocuklara yönelik de pek çok şey önerebilir. Yapılabilecek çok fazla şey var. Aslında işte sadece çocuk haklarına, insan haklarına dayalı, çocuğu merkeze alan her türlü uygulama bütün çocukların hayatında bir iyileşme sağlayacaktır.
Evet, tabii yaptığınız tüm bu çalışmalar sadece ulusal bazda değil, uluslararası düzeyde de çalışmalarınız var sanıyorum, değil mi?
Evet, yani uluslararası alanda da bazı örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla da mekanizmalarla bağımız var. İşte Çocuk Hakları Komitesi'ne biz de raporlar aktarıyoruz. Türkiye'deki çocuk haklarının durumuna ilişkin iyileşme sağlanması amacıyla ya da başka küçük ağlarda, işte bölgesel ağlarda biz de yer alıyoruz izleme ve raporlamayla ilgili yine. Yani bu çok önemli. Belki gerçekten şuna inanmamız gerekiyor. Türkiye'de bir çocuğun yaşantısındaki bir değişiklik aslında başka bir ülkedeki çocukları da etkiliyor. Ya da oradaki bir iyileşme bu evde etkiliyor. Dolayısıyla bu işe uluslararası insan hakları, standartları ve ilkeleri çerçevesine bakmak bizim en büyük şeyimiz, yaklaşımımız.
Evet. Peki dünyaya baktığımızda durum nasıl? Çocuklar açısından yine.
Ya aslına bakarsanız dünyada çocukların durumuna bakmak için şöyle olabilir. Çocukların durumundan dünyayı anlayabiliriz. Eğer bir ülkede çocuklar eğer ölmüyorlarsa, işte trafik kazalarında, okulda üzerlerine lavabo düşmüyorsa, çalışmak zorunda kalmıyorlarsa o ülkede zaten hayat çok daha iyi gidiyor. Ama onun dışında işte merdiven altı iş yerlerinde kayıtsız bir şekilde çalışıyorsa, çöp toplarken trafik kazasında ölüyorsa o ülkenin durumu farklı oluyor. Evet. Dünyadaki çocuklar içerisinde de içinde hani homojen bir şey söyleyemeyiz. Her yerde, her bölgede çocuklar başka sorunlar yaşıyor. Her bölgeye ait sorunlar farklı. İşte savaşın olduğu yerde başka şeyler yaşanıyor. İşte sosyoekonomik düzey yüksekse başka şeyler yaşanıyor. Fakat şunu söyleyebilirim ben. Çocuk olmak zor bir şey. Yani Bu çok önemli hakikaten. Çünkü zaten çok hiyerarşik kurulmuş bir dünya var. İşte büyüklerin, yetişkinlerin kurguladığı bir dünya ve ona uymak zorunda kalan bir takım başka insanlar var, bireyler var. O yüzden zor aslında tüm dünyada çocuk olmak, ama Türkiye'de biraz daha zor.
Biraz daha zor çünkü ne yazık ki başlarken de söyledik ya, yoksulluk, fiziksel, ekonomik, cinsel ya da duygusal tacize maruz kalıyorlar. Sokakta da yaşıyorlar. İşte ekonomik nedenler dolayısıyla çalışmak zorunda kalıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi merdiven altı yerlerde. Ne yazık ki bunlar için bir an önce acil çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Peki yeni projeleriniz var mı Gündem Çocuk Derneği olarak?
Şu anda çocuğun yönelik ticari cinsel sömürüyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yani tabii ülkenin gündemi çok da böyle el vermiyor. Hani çok hakikaten hareketli günler geçiriliyor ve şunu biz kabul etmek zorundayız. Türkiye'nin gündeminde ne olup bitiyorsa o çocukları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla siz çocukların kendine ait gündemini ortaya çıkartmaya çalışırken aslında diğer gündemden de çok bağımsız çalışamıyorsunuz. Ticari cinsel sömürü, işte çocuğun evliliği de kapsayan, cinsel şiddet de kapsayan bir kavram. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Şu günde
nasıl bir çalışmadır bu?
Bununla ilgili şu anda İzmir'de süren bir eğitim programımız var. Avukatları güçlendiriyoruz. Çünkü ticari cinsel sömürünün ne olduğu konusunda hukukçuların güçlenmesi gerekiyor ki hukukçular bu konuda ihlale maruz kalan çocuklara ve ailelerine destek olabilsinler. Bir böyle şeyin bir çalışmamız var. Evet. Aynı zamanda da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. Nedir Türkiye'de ticari cinsel durumla ilgili mevcut durum ve de ne tür öneriler, nasıl bununla baş edebiliriz diye bir rapor hazırlığımız var. O devam ediyor. Cezasızlık bizim...
Nedir peki çıkan rapor sonucu? Bizimle de paylaşır mısınız lütfen?
Şu anda hazırlık aşamasında ama hani şunu söyleyebilirim. Her türlü ihlalde olduğu gibi çocuğa yönelik ticari cinsel sömürünün de en önemli sebebi çocuğa yönelik algı. Yani şöyle bir çarpık algıya sahibiz biz. Çocuk Hakları Sözleşmesi tam da bununla mücadele ediyor aslına bakarsanız. Çocuğun hak sahibi, özgürlükleri olan bir birey olarak görülmesi için uğraşıyor. Eğer siz çocuğu hakları, özgürlükleri olan sizden bağımsız bir birey olarak kabul etmediğiniz sürece çocuk şiddete, cinsel şiddete, fiziksel şiddete, ticari cinsel sömürüye ya da çalıştırılmaya kadar bütün o hak ihlallerine maruz kalma durumu artıyor. Çünkü her zaman o güçsüz bir varlık ve şiddet iktidarınızı kötüye kullanmanız demektir. Ve siz onu her zaman altta gördüğünüzde o şiddeti uyguluyorsunuz. Bunu ebeveynler de yapıyor, bunu öğretmenler de yapabiliyor, bunu sokaktaki bireyler de yapabiliyor. Dolayısıyla ticari cinsel sömürünün de önemli sebeplerinden bir tanesi bu.
Evet. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bu çalışmanın İzmir'de yapıldığından söz ettiniz. Şu anda devam eden Ankara bir bazlı var. Bir dernek dediniz. Hı-hı. Peki başka illerde çalışmalarınız ya da derneğin kuruluşları var mıdır?
Var tabii. Yani şöyle, merkezimiz Ankara'da, bir çocuk hakları merkezimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmaları buradan yürütüyoruz ama diğer illerde üyelerimiz ve gönüllülerimiz var. Yakın
daha çok gönüllüler herhalde.
Evet, gönüllümüzde, üyemiz de var. İstanbul, İzmir, işte Van, Diyarbakır gibi. Aynı zamanda da buralarda birlikte çalıştığımız, yakın çalıştığımız örgütler var. Dolayısıyla sadece Ankara'da yürütmüyoruz. İşte Diyarbakır'da da çalışabiliyoruz. İzmir'de de çalışabiliyoruz. Pek çok yerde yer alıyoruz.
Evet. Peki sizin derneğinize yer almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Ne tür yardımları dokunabilir?
Yani bir kere bu çocuklar için daha bir dünya mümkün şiarını hakikaten benimsemek bizim için çok önemli. Biz kapımız çok açık. info@gundemcocuk.org adresine mutlaka yazarlarsa.
Tekrarlayalım lütfen.
Tabii ki info@gundemcocuk.org. Hiç yanıtsız bırakmıyoruz. Mutlaka bir araya gelmek isteriz. Evet, evet. Tanışırız. Neler yapabileceğimizi birlikte konuşabiliriz. Ama kapımız açık. Yani bu çabayı büyütmek zaten önemli amacımız.
Evet. Çocuklarımızın az önce de bahsettiğimiz gibi savaşlardan uzak, güzel, hatta çok güzel günlerde yaşamaları dileğiyle, size de çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar dileyerek çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Sayın Ezgi Koman stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Zehir bana yardım et, seni unutmama, anılar başucumda kov gitsin. Sevmiştim seni kana kana, şansım yok kaderden yana, yaşanan her ne varsa sil gitsin. Geç kalmasın ayrılıklar. Varsın ömrümü takvimlerden, çalsın yıllar. Aldırma ne fark eder, alışmışım yokluğuna. Seni sevdiğimi unut, unut her şeyimi. Unut gitsin. Aşktan anladım, yaşananlar kâr saydım. Kalbim sende kaldı, kır gitsin. Sakın kendini, sevgisiz kalma benim gibi düşün. anladım. Yaşananlar kar saydım, kalbim sende kaldı, kır gitsin.
Beyin, zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, duygu mu mantık mı? Hayatımızı hangisi yönetiyor diye soracağız yine beynimize bakarak. Beraber kullanılamazlar mı diye sorarak başlamak istiyorum.
Duygular ve mantık iki ayrı şey gibi düşünülse de aslında bir bütünün parçaları onlar ve yani ikisi birlikte olmadan biz aslında fonksiyon gösteremiyoruz. Şimdi insanın diğer canlılarla paylaştığı özelliklere şöyle genel olarak baktığımızda duyguların bir kere bütün canlılarla ortak olduğunu görüyoruz. Bizim duygulanımlarımız hani bize çok insani falan da gelse işte nedir efendim, aşık oluyoruz, para hırsımız var, işte korkuyoruz. Bunlar arasında baktığımızda bütün canlılarda ortak olan şeyler. Aklımız ise buna işte hakim olan bir üst bilinç gibi bir şey. Bizim kültürümüzde malumunuz bir şey vardır. İşte duygular sanki böyle vahşi bir at gibi. İşte akıl ise onun üstündeki bir binici gibi.
Hani onun ama nereye... duygularımız hep mutlu eder bizi. Duygularımız
hep değil ama mesela korku, karar, negatif duygular vesaire onlar da var. Evet. Şimdi biz genellikle hani modern dünyada işte modern eğitim sisteminde falan işte duygularını kullanma, aklını kullan, geleceğini planla, zamanını planla, hep böyle akla hitap eden, akla önceleyen, akla yüklenen bir sisteme sahibiz. Evet. Dolayısıyla sanki başarılı olmak için akıl, mantık, işte doğrusal planlama falan bize yetermiş gibi geliyor. Fakat özellikle bu son dönemler başarılı, işte üstün yetenek gösteren insanların falan hayatlarının özellikle bizim alanımızda yani sinir bilim alanında mercek altına alındığı bir dönem. Yani neden bu insanlar başarılı oluyorlar da işte diğer insanlar hani sıradan kalıyorlar? Bunu çok araştırıyorlar. Birçok bilgimiz var bu konuda ama ortak noktalardan bir tanesi duygusal davranan, duygularını okumayı bilen ve o duyguların yönlendirdiği yere kendi yetenekleri ve birikimleri doğrultusunda doğru bir şekilde yönlenebilen insanlar diğerlerine göre daha başarılı oluyorlar. Şimdi duygusal sistemin hani bu büyüsü nereden geliyor ya da hani duygusal sistem niye bu kadar önemli? Öncelikle bir 20 yıldır falan bu beyin araştırmalarında, insan davranış araştırmalarında duygular çok merkezi bir yere geldi. Çünkü Antonio Damasio diye bir işte İtalyan sinir bilimci bir kitap yazdı. Beynin aslında insan zihninin genel olarak duygusal bir yazılıma sahip olduğunu gösteren bir sürü kanıt ortaya koydu. Bu önce çok tartışma yarattı falan ama şimdi duygular dediğimiz o bilinçsiz sistemin bizim sistemin çalışmasının temel altyapısını ya da yazılımını oluşturduğunu artık net olarak biliyoruz. Bir sürü hastalıkların, efendim güncel olayların her şeyin açıklanmasında aslında duygular şu anda çok işimize yarıyor. Fakat bundan bir 50 sene öncesine gitseydiniz duygular işte bu mantıklı bir makine olarak düşünülen beynin bir yan ürünü olarak düşünülüyordu. Yani çok önemli değil. İşte arada böyle duygu diye bir şeyler çıkıyor ama onlara takılmamıza çok gerek yok. Biz akla, mantığa
odaklanalım. Peki bu durumda biz mi devreye sokuyoruz onu, kendi mi giriyor?
Hayır, işte esas onu söyleyeceğim. Şimdi daha önceki programlarda da sizle bahsetmiştik. Mesela bizim beynimizin 3 katlı bir yapısı var. En aşağıda yaşamsal faaliyetlerimizi sürdüren bu ensemizin altında kalan kısımda hiç bizim bilincimizin falan ulaşamadığı işte kalp atışımızı, solumuzu kontrol eden yerler var. Burası bizim yaşamda kalmamızı sağlıyor. Bir üstündeki kısım, burası da bilinçsiz ve duygusal beyin dediğimiz bir bölge. Aynı zamanda hafızamız, dürtülerimiz, itkilerimiz, korkularımız, her şey bu kısımla ilgili. En üstte ise bilinçli algılamamızı ve mantıklı işte iradi kontrolümüzü sağlayan İşte bu yeni beyin dediğimiz kısım var.
Peki mantıklı olmak beyni devreye sokmak mı o zaman?
En üst beyni evet devreye sokmak demek. Şimdi bunu en iyi anlamanın yolu, daha doğrusu bu sistemin neden üç katlı olduğunu ve sonuçlarını anlamaya çalışırsak şuna dikkat etmemiz lazım. Alttaki iki bölüm yani üstteki bilinçli bölüm dışındaki bölümler bizim bilincimizin doğrudan erişimine kapalı. Dili yok, akıllı kontrolü yok ve kendi kendine otomatik işleyen yerler bunlar ve duygusal beyin de böyle bir yer. Şimdi tek tek duyguları konuşarak aslında bunların üzerinde çok daha geniş bir fikir elde edebiliyoruz. Biz genellikle derslerde de böyle anlatıyoruz. Örneğin bir korku duyusunu ele alalım. Mesela korktuğumuz zaman neden işte bir şeylerden kaçınıyoruz? Yaşamsal bir tehlike oluyor ve bu yaşamsal tehlikeden kaçınmamız bizim hayatta kalmamız için çok önemli. Eğer bu bizim mantıklı devrelerimize bırakılsaydı, yani önce bakacağız, karar vereceğiz. Daha önce görmüştüm, şu şuna zarar vermişti. Ben de bundan dolayı işte bundan kaçayım diye düşünmeye kalkarsak bu çok zaman alan, maliyetli bir süreç. Ve dolayısıyla insanların çoğu eğer böyle bir sistem olsaydı hayatta kalamazlardı. Ama bunu aklın ulaşamadığı, otomatik devrelerin bulunduğu duygusal beyne kodlayabildiğiniz zaman, ki biz öyle yapıyoruz, çok hızlı bir şekilde reaksiyon verebiliyoruz ve düşünmeden sonuca gidecek, işte bizi kurtaracak bir takım hamlelerde bulunabiliyoruz.
Peki sevgiye baktığımızda da aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
Aynı şey tabii ki. Mesela şimdi bir bilim adamı da olsanız, dünyanın en rasyonel felsefecisi de olsanız, bütün hayatınızı akılla da geçirseniz, aşık olduğunuz zaman aklınız çalışmıyor. Şimdi aşk dediğiniz şey, ya da öyle aşk olmasına da gerek yok, birini sevmek, çocuğunuzu sevmek, arkadaşınızı sevmek, bunlar sözle açıklayamadığınız, nedenini belirtemediğiniz bir dizi duygulanıma dayanıyor. Ve ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini de bilemiyorsunuz. Çünkü bu duygusal beyinle ilgili bir şey. Duygusal beyin dış dünyadaki kompleks örüntüleri, kalıpları, yapıları algılıyor ve onlara göre hızlı bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki bu benim işime yarar. Efendim işte karşı cinsten biri ise evet ben bununla neslimi devam ettirebilirim. Bir yiyecekse evet bunu yersem bana iyi gelir, canım bunu istiyor. Mesela bir kişi ise evet bununla beraber olmalıyım, bana faydası olur ya da zarar olur gibi çıkarımları bize sözlü olarak hiç bildirmeden yapıyor. Ve duygular dediğimiz bir sistemle bizim davranışlarımızı yönlendiriyor. Aslında çalışma sistemi bu. Şimdi böyle olunca bu sistem çok fazla miktarda veriyi, yani bizim bilincimizin işleyemeyeceği kadar yoğun miktarda veriyi anında işleme yeteneğine sahip. Eğer duygular doğru eğitilmişse, bunu da birazdan söyleyeyim doğru eğitilmesi ne demek. Duygular doğru eğitilmişse eğer, o duygulara bakılarak, onlar dinlenerek verilen kararlar, atılan adımlar, insanın kendi yapılanmasına, kendi amaçlarına çok daha uygun bir yol çizilmesine sebep olabiliyor. Yani bizim için daha avantajlı oluyor. Ben şimdi öğrencilerime işte, genellikle özellikle mezun olan öğrencilerimiz oluyor. İşte ayrılırken onlara hep böyle bir dilekte bulunuyorum. Bir dua ediyorum onlara. Diyorum ki Allah bütün planlarınızı bozsun. Şaşırıyorlar niye hocam böyle diyorsun diye. Şimdi plan yapan mantıklı zihnimiz. Hayal kuran ise duygusal zihnimiz.
Peki duygularla mantık aynı anda ilerlemez mi? İlerleyemez
zaten
mi?
Öyle olması lazım. Şimdi benim öğrencilere bunu deme sebebim şu. Akıllı zihnimiz, yani bilinçli zihnimiz teker teker verileri alıyor, bunlardan bir hesaplama yapıyor ve kısa süreli tahminler üretmekle yükümlü. Mesela otobüse binerken adımımı ne kadar atmalıyım ki aşağı düşmeyeyim ya da efendim bir sonraki hareketim ne olmalı ki doğru bir sonuca varayım diye çok kısa vadeli çözümler için aslında aklımız daha çok işe yarıyor ya da rasyonel zihnimiz dediğimiz şey. Fakat işte öğrencilerimize özellikle kariyer planlamasında biz şeyi söyleriz. 20 sene 30 sene sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz diye. Burada genellikle uçuk hayaller dinleriz öğrencilerden. Bu mantıklı zihinle ilgili değildir. Bu duygusal zihinle ilgili bir şeydir.
Ama sanki duygusal zihin anı mantık geleceği işaret
i̇şte
edermiş
o,
gibi.
O yanılgı çok fazla var bizde. Mantık doğru en önemli yaptığı iş, daha doğrusu akıl diyelim buna genel olarak. En önemli yaptığı iş geleceği tahmin etmek. Fakat tahminleri çok kısa erimlidir. Yani çok kısa sürelidir. Çünkü mesela 5 günden fazla hava tahmini yapamadığımızı duymuşsunuzdur bilimsel olarak.
Evet.
Çünkü hava koşulları o kadar karmaşıktır ki işte bizim mantıklı zihnimizin ürünü olan bilim bütün verileri toplasa bile dünyadan ancak 5 gün hesaplayabiliyor. Gelecek sene bugün havanın nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Mantıklı zihnin böyle bir efendim şeyi var. İnce noktası var ya da zayıf tarafı. Fakat geçenlerde işte bir uluslararası konferansta da anlatmıştım. Duygusal sisteme dayanan Anadolu'nun köylerinde yıllardır yapılan çok ilginç bir yöntem var. İşte yılın belli bir zamanında 12 gün doğa gözlemi yapıp da bütün seneyi tahmin edebilen insanlar var. Bunu bilimsel ya da mantıksal yöntemlerle yapmıyorlar. Burada tek olan şey tabiatı gezerken içlerinde uyanan hislere bakıyorlar anlayabildiğimiz kadarıyla. Ve duygusal sistem o yüzden çok uzun erimli tahminler yapabilme şansına sahip. Demin söylediğime gelirsem, eğer bir insan kendini iyi tanıyorsa, bir genç, kendini tanıdığı kadarıyla bir 20-30 sene sonrasını hayal ederken orada ne olmak istediğini görebilir. Şimdi bu bir sürü işte nörolingüistik programlama denen sistemlerde buna dayanıyor aslında. Duygusal beynin ne olacağına programlıyor. Mantık, akıl, günlük hayatta kullandığımız o bilinçli zihnimiz ise buna giden yolun adımlarını doğru atmamızı sağlıyor. İkisini birlikte kullanmak eğer bunu bilirsek son derece faydalı. Eğer siz ben zengin olacağım diye işe başlarsanız, ben 20 sene sonra zengin bir efendim fabrikatör olmak istiyorum derseniz muhtemelen yolda batarsınız. Çünkü mesela para hırsının parayı kaçırdığını herkes biliyor. Bu mesela harcı alem bir söylem. Ama neden böyle? Çünkü para kazanmak yani bir değer üretmek aynı zamanda bir sürü pozitif kaliteyi gerektiriyor. Duygularınızı kontrol edebilmeniz, insanlarla iletişime geçebilmeniz. Ama bunu sadece planlı, hesaplı, aklınızla yapmaya kalkarsanız aklınız bununla baş edemiyor.
Her şeyin mantığa uygun olması gerekmiyor yani.
Gerekmiyor. Yaptığınız o andaki hareket mantığa uygun olmalı. Ama hedefiniz çok belki mantık dışı olabilir. O mantığını sizi adım adım oraya götürecektir. Aklın ne kadar kısıtlı olduğunu aslında herkes biliyor. Onu en bilinen örnekle söyleyeyim. Mesela maymunlarla insanlar çalışan hafıza diye bir çalışmada yarıştırıldığı zaman mesela maymunlar insanların çok ilerisinde performans gösteriyorlar. Mesela telefon numaraları şimdi 9 haneli galiba. İnsan beyni sıralı olarak 5-6 tane bileşeni aynı anda ancak bir arada tutabiliyor. Mesela telefon numaralarını ezberlerken dikkat edin. İşte 0-3-2-1 falan diye ezberlemiyoruz numaraları da. Mesela 0-312-500-600 gibi gruplayarak ezberliyoruz. Sayıyı 6'nın altına düşürmeye çalışıyoruz. Eğer rakamları tek tek ezberlemeye çalışırsak zihnimiz bu tek tek bileşenler 6'yı aştığı zaman çaresiz hale geliyor. Bilinçli akıl çok az şeyi tutabiliyor zihninde ve onlarla hesaplama yapabiliyor. Bu da onun etki alanını ve zaman aralığını kısaltıyor. Yani etki alanını daraltıyor. Ama bizim mesela duygusal beynimiz için öyle bir sorun yok. Şöyle söyleyeyim size. Etrafımızda şu anda 50 kişi olsa duygusal beynimiz o 50 kişi arasında kim bize düşmanca bakıyor, kim bizim esprilerimize daha çok gülüyor, kim bize daha yakın, kim daha uzak hemen hesaplayabiliyor. Ve böyle çoklu bir işlem sistemi var orada. O yüzden çok başarılı. Ama biz 1000 sene önce mesela tabiatta yaşarken belki de hep bu duygusal sistemle ayakta kalmamıza rağmen ki hayvanların çoğu da öyledir. Bugün o sisteme yabancılaştık. Biz mesela bu en beyinde en çok anlatmaya çalıştığımız şey duygusal beynimizi tanıyalım, duyguları tanıyalım, onlarla beraber yaşamayı öğrenelim diye. Tabii ki bugünkü medeniyette çok uyumlu değil çünkü bugünkü medeniyet akıl üzerine kurulmuş tamamen. İşte adım adım hesaplama planlama üzerine kurulmuş. Ama herkes bunun içinde kendi hayatını yaşarken İşte bir bilim adamı da olsanız hep söylüyorum evlenme teklif ederken frontal korteksten evlenme teklif etmiyorsunuz. Kalpten teklif ediyorsunuz. Çünkü duygular kalple sembolize ediliyor orada hissedildiği için. Hepimiz hayatımızdaki önemli kararları aslında duygularla veriyoruz.
Evet.
Duyguları öğrenmenin daha doğrusu duygusal beyni iyi yetiştirmenin yolu da özellikle anne babalara burada bir mesaj vermem lazım. Hiç özel bir şey yapmanıza gerek yok. İnsan bebeğinin doğduğu andan itibaren en önemli ihtiyacı dokunulmak ve sosyal iletişim içerisinde bulunmaktır. Birçok anne, annelerin neredeyse tamamı içgüdüsel olarak bunu bildikleri için çocuklarını sürekli okşarlar, vücutlarına bastırırlar ve onlarla sürekli konuşurlar. Anneler içgüdüsel olarak böyle bir eğilime sahiptir. Çünkü insan bebeğine siz sarıldıkça, siz onunla iletişime geçtikçe duygusal beyni sizin ses tonunuzdan ve dokunuşlarınızdan sinyaller alarak eğitilir.
Yani iyi, güzeli, doğru duygu eğitimi dediğiniz
aynen,
bu mudur
burada
az
başlar.
Önce? Evet,
burada başlar.
Bahsedeceğim.
Ve daha sonra kurduğunuz sosyal ortamlarda mesela tabii ki bu ailedeki etkileşimle, ailedeki duygusal ortamla ve sözlü iletişimle çok yakından ilgili. Daha sonra arkadaşlarla işte okulda sosyal çevreyle vesaire kurduğunuz etkileşimlerinde olabildiğince sağlıklı olması bizim duygularını daha iyi okuyabilen bireylere dönüşmemize sebep oluyor. Erken yaşta şiddete, istismara, işte ihmale maruz kalan çocuklarda duygusal sistemin çok hasar gördüğünü biliyoruz. Ve ileride birçok rahatsızlık, zihinsel rahatsızlığın temelinin aslında orada yattığını biliyoruz. Özellikle ilk 2 yıllık süre çok kritik öneme sahip. Örneğin işte duygusal sistemi en fazla ilgilendiren şey diyelim bir müziktir biliyorsunuz. Müziği dinlediğimizde böyle bir coşuyoruz. Müzik zevkimiz bizim kabaca 10 yaşına kadar oturuyor. Demek ki 10 yaşına kadar biz aslında dış dünyadan gelen duygusal sinyalleri beynimizi eğitmekte kullanıyoruz. Kabaca 10 yaşına geldiğimizde artık müzik zevkimiz sabitleşiyor, oturuyor ve ondan sonra ömrümüz boyunca hep neye maruz kaldıysak onu bekliyoruz. Onu arıyoruz müzikal olarak. Duygularda da benzer bir şey var. Özellikle ilk 2-3 senelik kritik dönemde neye maruz kaldıysak ömrümüz boyunca onu bekliyoruz. Herkesin çok bildiği bir gene örneği vereyim. Mesela bazı insanların ufak kriz durumlarındaki davranış farklılıkları bizi çoğu zaman şaşırtır. Geçenlerde benim başıma geldi. Bir markette bir aldığı ürün hatalı çıkan birisi kasaya geliyor. Ben izliyorum yani bu sırada. Diyor ki bu ürünü aldım işte bir şekilde hatalı. Kullanma tarihi mi geçmiş neyse. Kasadaki kızcağız danışmaya yönlendiriyor. Değiştirme işlerini danışma yapıyor diye. Ve adam bir anda bağırmaya başladı. Yani satıyorsunuz da böyle böyle falan da şaşırdık biz. Bir anda neden böyle patladı diye. Tabii en az şaşıran muhtemelen bendim. Çünkü işin teorisini biliyoruz. Mesela çocukluk döneminde ağlamadan ödül alamayan bebekler. Yani ağlamadan mesela anneleri kucaklamayan ya da süt vermeyen ya da onun istediğini vermeyen bir ailede büyümüşse her şeyi ağlayarak, bağırarak alabileceğini öğreniyor erken yaşta. Ve hayatı da ondan sonra böyle geçiyor. Sürekli bağıran, çağıran, isyan eden insanlar görüyorsunuz. Ya da ağır ihmal altında büyümüş çocuklar mesela. Ağlasa da, bayılsa da, hastalansa da istediğini alamayan çocuklar hiçbir şey isteyemez insanlara dönüşüyorlar. Talep edemeyen insanlara dönüşüyorlar. Çünkü talep etmenin faydasız olduğunu duygusal olarak öğrenmişler. Bütün bunlara kuş bakışı bakınca duygusal sistem aslında bizim nasıl insanlar olacağımızı belirliyor. Ve bu belirlenen ön kısma göre de hayatta ne kadar başarılı olacağımız, neyi ne kadar elde edeceğimiz aslında biraz önceden belirlenmiş gibi. Hemen şunun altını çizeyim. Beyin 80-90 yaşında da olsanız değişebilme yeteneğine sahip bir organ. Efendim ben çocukluğumda şöyle rezalet bir durum geçirdim de bundan sonra benim hayatım böyle geçecek diye de düşünülmesin. İleriki yaşlarda daha zor olmakla beraber uygun duygusal değişiklikler ve motivasyonlarla insanların çok yeni kişilik özellikleri geliştirmeleri mümkün.
Beyni de terbiye edebiliriz.
Edebiliriz tabii yani. Ki. Bunun yine en marjinal örneği aşktır, ben hep söylerim. Bir insan mesela hayattan bitmiş işte efendim bir sürü hastalıkla boğuşan tipler mesela diyelim yeni bir aşka düştükleri zaman bir anda vücutlarındaki bütün parametrelerin düzeldiğini görüyorsunuz. Bambaşka alışkanlıklar edinmeye işte o depresyondan sabah sürünerek kalkan insan bir anda sabah 5'lerde ayağı fırlamaya başlıyor gibi. Yani duygusal dünyanın üzerimizdeki etkisini böyle işlerde de rahat görebiliriz ve her dönemde bununla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet, şimdi tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde baktığımızda sevmediğimiz, tanımadığımız şeylere mantıksız dediğimiz ortaya çıkıyor.
Evet, yani şimdi mantıksız terimi tabii çok geniş bir anlamda kullanıyoruz ama mesela bir şeyi beğenmediğimizde aslında onu akılla çoğu zaman süzgeçten geçirerek beğenmiyor değiliz. O bizim duygularımıza ters geliyor bir şekilde. Bunu reklamcılar çok iyi bilirler. Sizin markette herhangi bir ürünü satın alma nedeniniz aslında hele bu devirde daha önceden bir reklamla, bir tanıtım kampanyasıyla duygusal olarak o nesnenin zihninize kodlanmış olmasıdır. İşte efendim o şampuan organik olduğu için, içinde bilmem ne olduğu için değil de falanca artistin reklamda göz kırptığı kızın kullandığı şampuan olduğu için alma ihtimaliniz daha yüksektir. Çünkü duygusal beyniniz bunlara bakar. Yani bizim bu sistemi tanımamız normal günlük hayatımızdaki kararlarımızı anlamamıza da çok yardımcı oluyor. Ben mesela her okuduğumdan çok faydalanıyorum kendim. Kendi hayatım açısından.
Evet. Biz de çok faydalandık anlattıklarınızla. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Haftaya yine birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik. EnBeyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere.
Ama yetmiyor ne kadar istesem de gözlerimdeki resmin gitmiyor. Yağmurlar içime yağıyor, içimdeki kuraklık bitmiyor. acımı acıtır mı?
Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullanmaya, kısmına dayanıklı cam.